Ayrım 5. Aşk bir yemek değildir. 52. sayfa. Bastonuyla pantolonunu en yukarıdan ayak bileklerine ve ayakkabılarına kadar kontrol etti. Düzgün duruyor mu? Yoksa boyu kısa mı? Mükemmel duruyor diyerek cevapladım. Kendi etrafında döndü. Camdan içeri dolan güneş ışığında keten kumaş işini gösteriyordu. Koyu renk kravat, gözlükler, midesinin üstünde kas katı duran eli bana gerçeküstü gibi görünüyordu. Tıpkı dünyayla dalga geçip onu yerle bir etmek için eşyaların arasından çıkan bir fotoğraf negatifi gibi. Yine omuzlarını silkerek açık mavi gömleğin bileklerini eliyle düzeltti. Bir dondurmacıya ya da hemşireye benzemediğimden emin misin? Neşeyle dimdik durdu. Gerçekten de çok güzel oldu dedim. Yüzünü buruşturdu. İyi. Ancak keten bir elbise biraz kırışık olmalı. Bu bir kuraldır. Yatağa gitti. Enerjik bir şekilde kalçasının iki yanı üstünde döndü. Dizlerini hızlıca kendine çekerek pedal çevirdi. Sonrasında tekrar ayağa kalkarak sordu. Şimdi nasıl? Çok iyi. Başka bir laf bilmez misin sen? Ama gerçekten de iyi. Başka türlü kendimi nasıl ifade edebilirim? Gidelim. Her zamanki üniforman olmadan sen de daha mutlu olacaksın. Hadi hadi, çıkalım buradan. Peki efendim. Sadece görünüşte sakin ve neşeliydi. Dudaklarının kıvrılışı ve sesine verdiği kibar ton endişe içinde olduğunu gösteriyordu. Bir bardak kahve ve her şeye hazırım demektir. Asansörde beklerken böyle dedi ve güldü. 15 dakika sonra nemli ve karanlık görünüşlü küçük kafelerin, dükkanların ve içinden yanık yağ kokusu gelen lokantaların arasından geçerek limana paralel dar bir sokağa tırmanıyorduk. Yerde bir gün önceki pazardan kalan sararmış sebze parçaları ve kağıtlar vardı. Yukarıda ise çantaların üstünde bir şerit halinde gözüken gökyüzü uzanıyordu. Birkaç evin penceresinden, radyolardan gelen sesler ve müzikler duyuluyordu. Yaşlı bir kadın kapıdan dışarı doğru uzanarak bizi dikkatle inceledi. Sonra tekrar kapının içine doğru girerek gizlendi. O mu? Hayır değil. Çok iğrenç bir yer. Belki de yanlış zamanda geldik. İnsanlar yemek yiyor. Çok erken gelmiş olmalıyım diye sordu. Bu bana gerçek bir soru gibi gelmedi. Cevap vermedim. Birden durdu. Bak böyle hiç hoşuma gitmiyor. Hiçbir anlamı yok. Git bana bir kafe bul. Seni burada bekliyorum. Sen git dolaş ve sonra beni almak için geri dön. Böyle daha uygun değil mi? Belki daha iyi olur. Onu bir kafede bıraktım. Ter içindeydi ve sigarasını içerken çok güçsüz görünüyordu. Para konusunda tartışma ve ona gerçeği söyle. Son zayıf nefesiyle bunları tembihledi. Tüm yolu tekrar geri gittim. Vücudumu iğneleyen tahriş hissiyle adımlarımı daha da hızlandırarak her bir sokağa hızlıca girip çıkıyordum. Sağımdaki dar sokaklar limana doğru şekilsizleşerek uzuyor ve uzaktan rengi solmuş deniz görünüyordu. Birçok kafe arasında içinden müzik sesleri yükselen bir tanesini seçtim. İçeri girdiğim anda 3-4 kadın beni süzdü. Bunlardan hiçbiri bana uygun gelmedi. İçlerinden birinin bana yaklaşmasını bekledim. Birden içimdeki rahatsızlık hissi kayboldu. Kendimi dikkatli ve kararlı hissettim. İnatla ilerledim. Tekrar söylüyorum, görev tamam. Adım Mirka. Her zamanki isimlerden. Bir arkadaşı onu evden çağırdı ve o da kendini göstermek için aşağıya benim yanıma indi. Şimdi sizi bekliyor. Bu sokak üstünde bir kapı. 20 metre var yok. Dün gördüğün olduğuna eminsin değil mi? Evet, size o olduğunu söylüyorum diyerek yalan söyledim. Yorgun bir tavırla cevapladı. Tamam, tamam, hadi gidelim. Birbirimize adeta yapışmış gibi ilerleyemediğimiz dar merdivenlere gelene kadar tek bir kelime etmedi. Duvarlardan boğuk sesler duyuluyordu. Bize biraz pahalıya patladı diyerek kadınla anlaştığımız parayı söyledim. Öfkeli bir el hareketiyle beni susturdu. İşte burası, tek kapı diyerek durdum. Bir dakika. Nefesi kesilerek telaşla cebinden beyaz bir eldiven çıkardı ve hızlıca sol eline geçirerek parmaklarını sinirli hareketlerle düzeldi. Her şey düzgün görünüyor mu? Söyle bana. Elbette. Bu doğru değil. Çok sıcak. Lanet olsun. Çal kapıyı. Ne bekliyorsun? Konuşurken bir yandan da beceriksizce terini silmeye çalışıyordum. Kadın kapıyı açtı. Zoraki bakışlarla bizi süzdü. Ağır ter kokusu üstümüze çökmüştü. Bana mutfağı göstererek "Sen burada bekler misin?" dedi. Sonra sesi yükselterek devam etti. Barbara neredesin? Gel de bu yakışıklı beye eşlik et. Bir masaya oturdum. Güneş ışığı mutfaktaki metal eşyaların üstünde parlıyordu. İçeriden bir gürültü geldi. Tanımadığı odada bir eşyaya çarpmış olmalıydı. Balkondan birinin beni gözetlediğini fark ettim. Sonra üstü çıplak bir kız çocuğunun yüzünün yarısını gördüm. Ellerini sıkıca arkasında tutarak şüpheyle bana doğru yaklaştı. "Bana dondurma getirmemişsin," dedi. Karşılaşacağımızı tahmin etmemiştim. "Başka bir zaman getiririm söz. Mesela yarın," diyerek gülümsedim. "Herkes böyle söylüyor. Ama annem almazsa hiç dondurma yiyemiyorum." Suratını asarak itiraz etti. Ayaklarının üstünde sallandı. Sonra cesaretlenerek masaya yaklaştı. Çenesini ve ellerini masaya dayadı. Pudra kokuyordu. "Eylül'de kertenkeleleri göreceğim, biliyor musun?" dedi. "Gerçekten mi?" "Gerçekten. Yalan söylemem ben. Eylül'de denize gideceğiz ama uzakta. Çünkü buradaki deniz kirli. Duvarlarında bir sürü kertenkeleler olan bir şehre gideceğiz. Aferin sana. Peki kertenkelelerle ne yapacaksın?" "Hiçbir şey," dedi gülümseyerek. "Kendilerini hiç yakalatmıyorlar ki. Bazen yakalanabiliyorlar. Bir tanesini yakalıyorsun, boynuna bilip geçirip gezdiriyorsun." Sinirlenerek karşılık verdi. "Aptal mısın sen? Kertenkeleler kendilerini bağlatmazlar. Onlar köpek değil." "Elbette ya, bu doğru. Sana aptal dediğimi anneme söyleme. Söylemeyeceksin, değil mi?" "Hayır. Kalbin üstüne yemin et." "Yemin ederim." Bu yemin üstüne birden dostluk ağır bastı ve gözleri dönmüş bir halde kafasını sallayarak konuştu. "Eğer bana 50 lira verirsen sana dizimdeki kabuğu gösteririm." Bunu söylerken bir yandan da yara bandı olan dizini gösteriyordu. "Bandı çıkarmamalısın, yoksa yara iyileşmez," dedim. "Bugün bahçede 10 lira için iki kere çıkardım. Ama ikinci sefer çocuğun teki baktıktan sonra bana parayı vermeden kaçıp gitti. Bir daha onunla oynamayacağım." Bir sigara yaktım ve kız bir kül tablası bulmak üzere telaşla mutfağın içinde aranmaya başladı. Sonra tekrar çenesini masaya dayayarak konuştu. "Annem düzensizlik görünce bağırır. Ne der biliyor musun? Bütün erkeklerin zavallı olduğunu söyler." "Ah, anladım. Bunu sürekli söyler. Hepsi zavallı. Bir de bana der ki, sen Barbarasın ama büyüdüğünde sakallı olmayacaksın. Ne komik." "Barbara güzel bir isim. Ben Meryem ismini daha çok seviyorum. Seviyorum, biliyor musun? Öldükten sonra bakire Meryem olacağım. Ama heykellerinden değil, gerçek Meryem olacağım ben." Yavaşça bir parmağımla sırtını okşamaya başladım. "Dün gece beni sivrisinek yedi. Bak burada. Görünüyor mu?" "Hayır. Ama yedi işte. Beni yedikleri zaman annem hemen krem sürer. Krem çok soğuk oluyor, çok huylanıyor. Sakın kaşıma." "Ama kaşıyorum," diyerek dil çıkardı. "Eğer böyle yaparsan bakire Meryem olamazsın." "Sen öylesen, olacağım." Ayaklarından birini yere vurarak karşı koydu. "Öldükten sonra olacağım. Sen ne zaman öleceksin?" "Bilmiyorum," dedim gülerek. "Sakalın yok. Ölecek kadar yaşlı değilsin o zaman." Başını okşamak için elimi uzattım ama canlı bir hareketle arkaya zıpladı. "Bir sürü mucize yapacağım. Meryem olur olmaz ne mucizeler yapacağım bak gör. Aferin sana. Yüz milyonlarca mucize. Altınlarla kaplı olacağım. Ve etrafımda 100 tane aziz olacak." Gözlerini şaşı yapıp döndürecek konuşuyordu. "Bundan eminim," dedim. "Zavallı adamların hepsini cehenneme göndereceğim." "Beni de mi?" Burnunu kaşıyarak cevapladı. "Bilmiyorum ama bana dondurma getirmedin sonuçta." Ayağa kalktım. O da hemen balkon kapısına doğru geriledi. "Gidiyor musun?" "Henüz değil." İçeriden gelen sesleri anlayabilmek için birkaç adım ilerledim. "Kapı kilitli. Kapı kilitli." Kız gülerek şarkı söylemeye başladı. "Evet doğru. Eğer içeride bir bay varsa annem hep kapıyı kilitler. Sen yanında bir bay mı getirdin?" "Evet." "O zaman annem çıkana kadar beklemek zorundasın. İstersen ona bağırayım. Eğer bağırırsam hemen gelir." Tekrar yerime oturdum. "Hayır, burada böyle rahatım." Tekrar masaya yaklaştı. Güneş ışıkları sarı saç örgülerinde parıldıyordu. "Yuvaya gidiyor musun?" Bir an aklıma bu soru geldi. "Gidiyordum ama hastalanıyorum orada. Hem de her seferinde ateşlenerek," diyerek üzgün bir tavırla cevapladı. "Annem artık beni yuvaya göndermek istemiyor. Bu yıl anneannemlerde kalacağım. Anneannemi hiç sevmiyorum, biliyor musun?" "Öyle mi?" "Evet, gerçekten öyle. Yaşlı devamlı dua ediyor ve hiçbir şey anlamıyor. Bana asla hediye almaz ve sürekli ağlar. Oysa annem bana bir sürü bebek alıyor. Kaç tane bebeğim var biliyor musun? Hadi tahmin et. Bilmem, mesela 10 mu? 15 diyerek bir çığlık attı. Hiç kimse doğru tahmin edemiyor. Hem de hiç kimse. Tam 15. Bir tanesi çok büyük. Benden bile büyük. Bir tane de esmer var. Her yeri simsiyah. Ama bunu hiç sevmediğimden hesaba katmıyorum. Onunla asla uyumam. Su sesi ve birkaç kelime duydum. Kadın iç çekerek yanımıza geldi. Balkona çık Barbara dedi. Hayır, hayır ve de hayır diyerek karşı koydu kız. Kadın ocağı yakarken bana bakmadan sordu. Sen de kahve ister misin? Söylesene, şu arkadaşın biraz fazla sinirli değil mi? Seninle konuşur mu? Sadece biraz gariptir. Garip ki hem de nasıl. Zavallı bir ruh o. Kahve aletini ocağa koydu. Kocaman elleri ve ojesiz bembeyaz tırnakları vardı. Ama tam bir beyefendi. Ne istersen söyle. Ama bir beyefendi ve ensesi kalın, yani zengin demek istiyorum. Barbara, balkona çık. Hayır, tam da burada duracağım dedi kız sallanarak. Git, yoksa büyücüyü çağırırım. Kadının kocaman bir poposu ve sabahlığından çıkan kanlı canlı iri kolları vardı. Çocuk yavaşça balkon kapısına doğru ilerlemeye başladı. Artık büyücüye inanmıyorum. Hatta cadıya da. İnanmıyorum. İnanmıyorum işte. Kadın gülümseyerek bana döndü ve sorgulayan siyah bakışlarıyla sordu. Benimle biraz kalmaz mısın genç bayım? 10 dakika. Ne dersin? Yoksa arkadaşından mı utanıyorsun? Bugün değil. Şaşırmıştım. Nasıl istersen ama hata yapıyorsun. Sen de mutsuzsun çünkü. Ama ben ısrarcı tiplerden değilim. Kahven hazır. Bu kahve makinesinden ancak 1,5 fincan çıkıyor. Sana yarım fincan yeter mi? Yeterli. Teşekkürler. Onunkini odaya götüreyim. Sen kalmayacaksan çabuk gideceksiniz demektir. Ve sen Barbara, eğer yerinden kıpırdar ve biraz önceki hareketlerini tekrarlarsan başın belada demektir. Bu akşam televizyon falan seyredemezsin ona göre. Kapıya yaklaştığında dönerek alçak sesle sordu. Savaş yarası olmasa gerek, değil mi? Çok genç çünkü. Peki o zaman? Aman ne önemi var ki bu iğrenç dünyada? Neden evlenmiyor? İyi bir emeklilik maaşı vardır diye tahmin ediyorum. Kalkmadan önce elimle bir veda işareti yaptım ama kız balkon camına vurdu ve hiç cevap vermeden asık suratla bana baktı. Uzun süre yürüdük. Sıcağı kayıtsızdı. Kafası gergin bir şekilde yukarıda, bastonuysa önünde olacağı yerde sabit bir şekilde koltuğun altındaydı. İçimden konuşmak gelmiyordu. İnsanların bizi gördükleri anda kaldırımı bize bırakmak için hızlı hareket etmeleri ya da duvara doğru yaslanmaları bazen komik geliyordu. Ortasında küçük bahçeler olan çok büyük dikdörtgen bir meydanın etrafında döndük. Kendimi buharlaşmış hissediyordum. Trafiğin gürültüsü bile hiç rahatsızlık vermeden etrafından akıp gidiyordu. Uyuşmuş aklıma bavuldaki silah geldi. Bugünlerde onu kullanmasını gerektirecek bir durum olmamasını diledim. Kim bilir o kafasının içinde neler dönüyordu. Kendimize dondurma almış oturuyorduk. O zaman sordum ona. Neden evlenmiyorsunuz? Ne? Sesi soğuktu. Ama hemen sonra iz sürmek üzere sakinleşerek devam etti. Sorunun ne senin? Bunun mantıklı olacağını düşündüm. Mantıklı. Dişlerini göstererek sırıttı. Tam bir saçmalık. Evlenmekmiş. Aynı kuzenime benziyorsun. Nedenini anlamıyorum. Aşk bir yemek değildir. Evlen ki yüzün gül. Evlenmek kendini asmaktan iyidir diyerek alaycı bir halde devam etti. Tıpkı kuzen teyzem gibisin. Bir sürü atasözü o kadar. Ama en azından 70 yaşında. Sen bu yaşında onunla aynı olmaktan utanmıyor musun? Dondurma kabını sol elinin kıvrılmış parmaklarına sıkıştırdı. Kaşıkla oynamayı bitirince konuştu. Tam da onun gibi içi ihtiyarlamış bir genç karşıma çıkmalıydı, değil mi? Bu lafın üstüne cevap verme gereği duydum. Ben içi geçmiş ihtiyar ruhlu birisi değilim. Sadece akıl yürütüyorum. Ya da böyle yaptığımı düşünüyorum. Hepsi bu. Akıl yürütüyorsun, işte bu yüzden sıkıcısın. Her zaman okuma yazma bilmeyeni ya da cahili tercih ederim. Öyleleri ağzını açar açmaz insanı güldürüyor çünkü. Konuyu sürdürmeye karar verdim. Uzaktaki bir masada kafaları içeceklerindeki kamışın üstünde gelip gitmekte olan iki genç dikkatle bizi izliyordu. Etrafta çok fazla iyi kadınlar var. Öyle mi? Hepsi sizin olsun, keyfini çıkarın. Sesini alçaltmadan lafımı kesti. Doğru kişiyi bulmak için gazeteye ilan vermeye gerek yok. Henüz yakmadığı sigarasını baş ve işaret parmağının arasında sinirli bir şekilde döndürüp duruyordu. Sonra kelimeleri seçerek konuştu. Böyle söylüyorsun. Çünkü aptal durumuna düştüğümü gördün. Nasıl istiyorsan öyle düşün. Özgürsün. Eğer umrundaysa söyleyeyim. Kadınlar bende hep bu izlenimi uyandırdı. Gelen evler varken her şey çok daha iyiydi. Ama senin buna dair hiçbir fikrin olamaz. Ne biçim bir ülke bizimkisi? Tam gülünesi bir yer. Hiçbir şeyin düzgün işlemediği bir yerde genel evleri kapatmak da nereden çıktı? Ortadaki tek hayır kurumu denebilecek yerler de oralar. Diğer masadaki iki genç yanlarına yaslanmış gülerek bizi izliyordu. Neden hala daha kendimi öldürmediğimi biliyor musun? Hayır efendim. Çünkü ölümümle bile öç alabileceğim kimse yok. Bu dondurma çok iğrençti. Torino'yu geçtiğin anda o güzelim tatlılar bitiyor. Bir tek iyi çörek bile yok. Bunu günlüğüne not et. Siz hiç ölmeyeceksiniz efendim dedim. Nasıl yani? Aptalca göründüğünü biliyorum. Ama ben böyle düşünüyorum. Kendimi ifade edebilmem imkansız. Ama bana öyle geliyor ki siz asla ölmemelisiniz. Güzel bir iltifat gerçekten. Gerçekten de güzel bir dilek. Uğursuzluk getirmeyesin sakın Chico. Fısıldayarak konuştum. Dün gece silahı gördüm. Nefesi kesildi. Evet efendim. Dün gece siz uyurken bavulunuza baktım ve silahınızı gördüm. Kafasını sallayarak onayladı. Seni adi aşağılık diyerek homurdandı. Bu merakımdan ötürü beni affedin ama iyi ki yapmışsın. Seni hainleşi. Hırıltılar çıkararak konuşuyordu. Sağ eliyle kağıt mendili sıkıca kavramış parçaları ayırıyordu. Sesimi titretmeden kendimi savunmaya çalışıyordum. Bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yaptığımdan hiç pişman değilim. Herhangi bir şeyden ben sorumlu tutulabilirim çünkü. Buz gibi bir sesle bağırdı. Senin hiçbir sorumluluğun yok, hakkın yok. Hiçbir şey için. Seni mahvedeceğim, göreceksin. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ama ben sizin askeriniz değilim. Her şeye boyun eğemem. İnce bir kahkaha attı. Boyun eğmek. Kelimeyi her bir hecesini vurgulayarak söylemişti. Senin yüzünü kızartacağımı mı düşünüyorsun? Kendini kurtarmak için tek bir yolun var. Hangisi biliyor musun? Uzanmak, tabana kuvvet, kaçmak. Ben öyle biri değilim. Öylesin beyinsiz. Hadi kalk, kaç, koşmaya başla. Cesaretini göster. Yemin ederim ki arkandan bağırmayacağım ve gelmeyeceğim. Küçük hanım seni. Bastonunu salladı. Artık iki genç bizi daha dikkatle izliyordu. Yüzlerinde bazen eğlenceli bir gülümseme, bazen şefkat beliriyordu. Baston masaya indi. Ha gayret, ne bekliyorsun? Hareketlen. Kendini gerekli biri mi sanıyorsun? Bir ölünün ağırlığından bile daha gerzeksin. Defol. Böyle bir iğrençlik yapmayacağım. İğrençlik değil bu, cesaret. Senin hiç duymadığın bir kelime. Evet efendim demek senin işine gelir. Bir de hırsızların yaptığı gibi gizlice insanların eşyalarını aramak. Şimdi gidiyor musun yoksa gitmiyor musun? Gitmiyorum. Ne düşündüğünü biliyorum. Kendi istediğin zaman gideceksin. Bunu düşünüyorsun. Nasıl isterseniz efendim. Kendini zorlayarak kısa kahkahalar attı. Zavallı aptal. Ben senden 1000 adım daha ilerideyim. O yüzden dikkatli ol. Yoluma çıkma ihtimalin olabilir. Sonra dilin dışarıda arkamdan koşmak zorunda kalabilirsin. Başka bir şey söylemedim. Öfke ve nihayet susmamayı başardığım için hissettiğim tatmin arasında kalmıştım. O ise zorlukla nefes alarak bastonunu sallamaya devam ediyordu. İki genç kalkmıştı. Uzaklaşmadan önce bize tekrar uzun uzun baktılar. Bahçeye girmek üzerelerken küstah bir el hareketiyle onlara karşılık verdim. Uzaklaşırken güldüklerini duydum. Biraz sonra kararlı bir ses tonuyla konuştum. Bavullarımızı almak için otele dönmemiz gerek. Ayağa kalktı. Hızlı adımlarla yürümeye başladık. İkimiz de edecek tek bir kelime bulamıyorduk. Çok yorgundum. Kafam buharlaşmış gibiydi ve ağırlaşmıştı. Ama şikayet etmedim. Kolu kolumun altında beni tekrar her zamanki o ümitsiz merhamet duygusuna sokmak istiyordu. Ama ben dikkatimi başka tarafa verip ona karşı koymayı becerdim. Hem de bu tür saçma bir karşı koymanın altında yatan nedenleri anlamadığım halde. Kalabalık bir kavşağa vardığımızda birbirimize yaslandık. Bana ne beddua etti ne de sövdü. Ben de özür dilemeye niyetlenmedim bile. Şehir gürültüsüyle doluyordu. Öğleden sonranın sıcaklığı yürüyüp hareket ettikçe hissedilen hafif akşam esintisine rağmen insanın üstüne daha da yoğun çöküyordu. Bir süre sonra duvarda asılı duran bir filmin renkli afişlerindeki sarı saçları ışıkta parlayan dolgun kalçalı kadına aç gözlülükle baktığımı fark ettim. Otelin barında bir tabureye yaslanarak sol tarafıyla bar tezgahına dayandı. Garson olmamasına kendi kendine öfkelendi. Uzaktaki pencereden son akşamüstü güneşin ışıkları içeri giriyor. Gözlükleri ve saçlarına kadar olan yüzünün ön bölümünü aydınlatıyordu. Servis edilen viski bardağına gömüldüğü anda konuşmaya başladı. Yok ol. Ben tren saatine kadar burada bekleyeceğim. Sense nerede istersen orada sürt. Eli titriyordu. İçkiden ilk yudumunu zorlukla kontrol ettiği bir aç gözlülükle içti. Keten elbisesinin kırışıklıkları sırtında daha da artıyordu. Kendimi yan salondaki koltuklardan birine attım. Etrafımdaki her şeye yabancıydım.